Ayrım 36.
Grantaire, rahiplerden bahsetmeyelim diye konuşmayı kesti. İnsanın kaşınacağı geliyor. Sonra haykırdı. Eyvah, bozuk bir istiridye yuttum. İşte gene sinirim tuttu. İstiridyeler bozulmuş, hizmetçiler çirkin. İnsanlardan nefret ediyorum. Az önce Richelieu sokağındaki o koca genel kitaplığın önünden geçtim. Adına kitaplık denen şu istiridye kabukları yığını beni düşünmekten iğrendiriyor. Ne çok kağıt var, ne çok mürekkep, ne çok yazı. O kadar şeyin hepsini yazmışlar ha. İnsanın tüysüz iki ayaklı bir hayvan olduğunu hangi ahmak söylemiş? Sonra da tanıdığım güzel bir kıza rastladım. Bahar gibi güzeldi. Floreal adını taşımaya layıktı. Suratı çiçek bozuğundan kalbura dönmüş korkunç bir bankerin dün kendisini istemeye tenezzül ettiği için zavallı sevinçten çılgına dönmüş. Pek mutluydu, başı göklere ulaşmıştı. Ne yazık ki kadın şık zarif erkek kadar sarrafın da yolunu gözler. Kediler kuş avladıkları gibi sıçan da yakalarlar. Bu sokak kızı daha 2 ay öncesi bir tavan arasında uslu uslu oturuyordu. Korselerin, neydi adı onların, şerit deliklerine küçük bakır yuvarlaklar yerleştiriyordu, dikiş dikiyordu. Kar yolası vardı, yanı başına da bir çiçek saksısı koymuştu, halinden memnundu. İşte şimdi birdenbire banker hanım oldu. Bu değişiklik bu gece oluvermiş. Bu servet kurbanına bu sabah rastladım, son derece neşeliydi. Asıl iğrenç olan da bu aşiftenin bugün de dünkü kadar güzel olması. Geceyi o para babasıyla geçirdiği yüzünden hiç de belli olmuyordu. Güllerin de kadınlardan fazla ya da eksik olan yanları şudur ki, tırtılların bıraktığı izler gözle görülebilir. Ah ah, yeryüzünde ahlak yok. Aşkın timsali olan Mersin'i, savaş timsali olan Defne'yi, barış timsali olan şu koca aptal zeytin dalını, çekirdekleriyle az daha Adem'i boğacak olan elmayı, etekliklerin ağababası olan incir yaprağını buna delil olarak gösterebilirim. Hakk'a gelince Hakk'ın ne olduğunu öğrenmek ister misiniz? Galyalılar Clusium'a göz dikerler, Roma Clusium'u korur, onlara Clusium'un ne kötülük ettiğini sorar. Brennus, Alba'nın bize ettiği kötülüğü, Fidena'nın bize ettiği kötülüğü, Aikilerin, Voskilerin, Sabinilerin size ettiği kötülüğü. Bunlar sizin komşularınızdı. Clusiumlular da bizim komşumuz. Siz Alba'yı çaldınız, biz Clusium'u alıyoruz diyor. Roma'da Clusium'u alamazsınız diyor. Brennus Roma'yı aldı. Sonra da Voe Victis diye bağırdı. Dipnot, Latince vay yenilenlerin haline. İşte hak budur. Ya, bu dünyada o kadar çok yırtıcı hayvan var ki, o kadar çok kartal var ki, tüylerim diken diken oluyor. Bardağını Jolie'ye uzattı, o da doldurdu. Grantaire içti, kimsenin hatta kendisinin bile farkına varmadığı bu bir bardak şarapla bile sözünü kesmeden devam etti. Roma'yı alan Brennus bir kartaldır. Sokak kızına sahip olan banker bir kartaldır. Hiçbirinde ötekinden fazla utanma yoktur. Öyleyse hiçbir şeye inanmayalım. Bir tek gerçek var, içmek. Kanaatlerimiz ne olursa olsun, ister Uri eyaleti gibi zayıf horoz taraftarı, ister Gloris eyaleti gibi semiz horoz taraftarı olun, hiçbir önemi yoktur. Ancak içiniz. Bana caddeden, kafileden falan filan bahsetmeyin. Vay canına! Demek bir devrim daha olacak, öyle mi? Tanrı'nın çare bulmakta sıkıntı çekmesi beni şaşırtıyor. Durmadan olayların yivlerini yağlamaya başlaması gerekiyor. Bir yere takılıp da yürüyemedi mi çabuk, hemen bir devrim. Tanrı'nın elleri hep bu pis tekerlek yağıyla kapkara. Onun yerinde olsam daha basit yoldan giderdim. Her dakika makineyi kurmazdım. İnsan neslini düzenli bir şekilde yönetirdim. Olayları teker teker ipliği koparmadan örerdim. Hiçbir yedek parça bulundurmazdım. Öyle olağanüstü programlar hazırlamazdım. Sizlerin ilerleme adını verdiğiniz şey 2 motorla çalışır. İnsanlar, olaylar. Acı bir şey ama arada sırada olağanüstülük zorunludur. İnsanlar için olduğu kadar olay içinde adi kalabalık yetersizdir. İnsanlar arasında dahiler, Olaylar arasında da devrimler gereklidir. Büyük kazalar kanunun gereğidir. Eşyanın düzeni bundan kaçınamaz. Kuyruklu yıldızların belirdiğini görünce, insan ister istemez cennetin de temsil vermek için aktörlere ihtiyacı olduğuna inanacağı geliyor. En beklenmedik bir anda Tanrı gökyüzünün duvarına bir göktaşı yapıştırıyor. Bir kuyrukla belirtilen garip bir yıldız ortaya çıkıverir. Bu da Sezar'ın ölümüne yol açar. Brutus ona bir bıçak saplar, Tanrı da bir kuyruklu yıldız yaratır. Krak! İşte bir kuzey fecri, işte bir devrim, işte bir büyük adam. Büyük harflerle 93, tam ortasında tek satır üzerinde Napolyon, ilanın üst başında 1811'in kuyruklu yıldızı. Ah, beklenmedik parıltılarla dolu, güzel, mavi ilan. Bum bum. Olağanüstü bir manzara. Ahmaklar, başınızı kaldırın da bakın. Her şey perişan. Facia da, yıldız da. Ulu Tanrı, bu fazla ama gene de yetersiz. İstisnalardan alınan bu araçlar zenginlik gibi görünür, gerçekte yoksulluktur. Dostlarım, felek son çarelere başvuruyor. Bir devrim neyi ispatlar? Feleğin darda kaldığını. Bir hükümet darbesi tertipler, çünkü bugünle yarın arasında kesinti vardır. Çünkü felek kendisi bu iki ucu bir araya getirememiştir. Gerçekten de bu Yehova'nın servet durumu konusundaki tahminlerini ispat eder. Bir tek darı tanesine muhtaç olan kuştan 100 bin liralık geliri olmayan bana kadar, yukarıda da aşağıda da bunca para sıkıntısını, bunca tamahkarlığı, cimriliği, sonsuz hasisliği gökyüzünde, yeryüzünde bunca sıkıntıyı gördükçe, pek aşınmış olan insan kaderini, hatta ipi görünen hükümdarların kaderini gördükçe, asılan Konde Prensi şahittir buna. Başucunun arasından rüzgarın estiği bir yırtığından başka bir şey olmayan kışı gördükçe, sabahleyin dağların tepesindeki yepyeni ihtişam parıltılarında bunca paçavra gördükçe, şu birer yalancı ince olan çiğ tanelerini gördükçe, şu yalancı elmas olan kırağı gördükçe, sökülmüş insanlığı, yamanmış olayları, güneşteki bunca lekeyi, ayda bunca deliği gördükçe, her yanda bunca sefalet gördükçe felek pek de söylendiği gibi zengin değil sanıyorum. Gösterişi var doğru ama ondaki gizli sıkıntıyı seziyorum. Kasası bomboş olan tüccarın balo vermesi gibi devrim dağıtıyor. Tanrıların görünüşlerine aldanmamalı. Gökyüzünün yaldızları altından ben yoksul bir alem fark ediyorum. Yaratılışta başarısızlık var. İşte bunun için memnun değilim. Bakın, bugün 5 Haziran. Sabahtan beri ortalık gece gibi. Günün doğmasını bekliyorum. Daha doğmadı. Bahse girerim ki bütün günde doğmayacak. Az para alan memurun devamsızlığına benziyor bu. Evet, her şey kötü düzenlenmiş. Hiçbir şey hiçbir şeye uymuyor. Şu kocamış dünya eğri büğrü. Ben muhalefetten yanayım. Her şey tersine gidiyor. Kainat moziplik ediyor. Bu tıpkı çocuk sahibi olmak gibi. İsteyenlerin olmaz, istemeyenlerin olur. Sonuç, öfkeleniyorum. Üstelik şu kel kafalı L'Aigle de Meaux'u gördükçe üzülüyorum. Bu dazlak kafayla aynı yaşta olmak benliğime dokunuyor. Ancak eleştiririm ben, hakaret etmem. Kainat neyse odur. Ben burada hiçbir kötü maksadım olmadan vicdan borcum olarak konuşuyorum. Ey ulu Tanrı, sana sonsuz saygılarımı sunarım. Ah, Olimpos'un bütün azizleri, cennetin bütün tanrıları adına yemin ederim ki ben Paris'te yaratılacak insan değildim. Yani iki raket arasındaki top gibi avareler topluluğundan gürültücüler topluluğuna durmadan sekecek insan değilim. Ben bütün gün rakkaselerin danslarını, bakir bir erkeğin rüyaları gibi nefis, şehevi doğu danslarını seyreden bir Türk olarak yaratılmalıydım. Ya da Boslu bir köylü olarak, soylu hanımların çevrelediği Venedikli bir asılzade olarak, bir piyade erinin yarısını Cermen birliğine feda eden, boş vakitlerini çoraplarını çitin üzerinde yani sınırda kurutmakla geçiren küçük bir Alman prensi olarak. İşte ben bu hayatlar için dünyaya geldim. Evet, Türk dedim, sözümü geri almıyorum. Türkleri hep kötü tarafından almalarını hiç anlamıyorum. Muhammed'in yararlı yanları da vardır. hurili saraylar, odalıklı cennetler yaratıcısına saygı gösterelim. Bir pulayye ile süslenmiş tek din olan İslam dinine hakaret etmeyelim. Dipnot: tiyatrolarda en tepedeki ucuz yerlere Fransızlar pulayye, kümes ya da paradi, cennet derler. Grantaire bununla İslam dininin fakirlere de cennette yer verdiğini anlatmak istiyor. Bunun üzerine ısrar ediyorum, hadi içelim. Dünya büyük bir budalalıktır. Öyle anlaşılıyor ki bütün bu ahmakların suratlarını dağıtmak, kendilerini öldürtmek için yaz ortasında, şu preryal ayında kollarında bir yaratıkla gidip biçilmiş kuru otların, muazzam çay fincanı olan kırların havasını koklayacak yerde birbirleriyle çarpışacaklar. Doğrusu pek fazla budalalık ediyorlar. Az önce bir eskici dükkanında gördüğüm kırık bir fener şu düşünceyi aklıma getirdi. Artık insanlığı aydınlatma zamanı gelmiştir. Evet, işte gene kederlendim. Bir istiridye ile bir devrimi ters yutmak böyledir işte. Pek acıklı bir hale geldim. Ah, iğrenç kocamış dünya. İnsan orada çalar, çabalar, işinden gücünden olur, bayağılaşır, kendini öldürür, ona alışır. Grantaire bu belagat nöbetinden sonra hak edilmiş bir öksürük nöbetine tutuldu. Jolie, devrim dedin de aklıma geldi dedi. Öyle görünüyor ki Marius iyiden iyiye aşık olmuş. Legil kime aşık olduğu biliniyor mu diye sordu. Hayır, hayır mı? Hayır dedik ya. Grantaire, Marius'un aşkları diye haykırdı. Ne olduğunu tahmin ediyorum. Marius bir sistir, bir buhara rastlamıştır. Marius şair soyundandır. Şair demek deli demektir. Timbroius Apollo, dipnot, Latince çılgın Apollo, yani şiir tanrısı. Marius'la Maris'i ya da Maria'sı, Mariette'i, Marion'u. Pek garip bir çift sevgili olsalar gerek. Bunun ne biçim bir şey olduğunu gözümün önüne getiriyorum. Kendinden geçerek öpüşmeyi unuturlar. Sonsuzlukta birleşerek yeryüzünde tertemiz kalırlar. Duyguları olan ruhlardır bunlar. Birlikte yıldızlarla yatarlar. Grantaire ikinci şişesine, belki de ikinci nutkuna başlıyordu ki merdivenin dört köşe deliğinde yeni bir yaratık belirdi. 10 yaşından ufak, hırpani kılıklı, küçük bir oğlan çocuktu. Sapsarı, sivri yüzlü, parlak gözlü, pek gür saçlı bir çocuk. Yağmurdan sırılsıklam olmuştu ama pek memnun bir hali vardı. Şüphesiz oradakilerin hiçbirini tanımıyordu ama üçü arasından hiç duraklamadan L'Aigle de Meaux'yu seçti. ''Bay Bossuet siz misiniz?'' diye sordu. L'Aigle ''Evet'' dedi, ''Benden ne istiyorsun?'' ''Bakın, uzun boylu sarışın bir adam caddede bana Hüşlü Ana'yı tanır mısın?'' diye sordu. ''Evet, Chanvrerie sokağında oturur, ihtiyarın dul kalan eşidir'' dedim. ''Oraya git, orada Bay Bossuet'i bulursun, ona benim tarafından ABC dersin'' dedi. ''Size bir şaka yapıyorlar değil mi? Bana 10 metelik verdi.'' L'Aigle, ''Jolie bana 10 metelik borç ver'' dedi. Sonra Grantaire'e döndü. ''Grantaire bana 10 metelik borç ver.'' Böylece 20 metelik oldu. L'Aigle de bunları çocuğa verdi. Küçük oğlan ''Sağ ol bayım'' dedi. L'Aigle ''Senin adın ne?'' diye sordu. ''Gavroş'un arkadaşı Nave.'' L'Aigle ''Burada bizim yanımızda kal'' dedi. Grantaire de ''Gel bizimle kahvaltı et'' dedi. Çocuk ''Olmaz yapamam'' diye karşılık verdi. ''Alaydayım ben. Kahrolsun Polignac'' diye bağırıyorum. Sonra selamların en saygılısı olarak ayağını elinden geldiği kadar arkaya doğru uzattı, çekildi gitti. Çocuk gidince Grantaire söze başladı. ''İşte bu halis Külhan Bey. Külhan Bey'in pek çok çeşidi vardır.'' Noter Külhan Bey'i ayak işlerini gören çocuktur, ahçı Külhan Bey'i yamaktır, fırıncı Külhan Bey'i fırıncı çırağıdır, uşak Külhan Bey'inin adı garsondur, denizci Külhan Bey'inin adı miço'dur, asker Külhan Bey'inin adı bıçkındır, ressam Külhan Bey'inin adı çömezdir, tüccar Külhan Bey'inin adı getir götürcüdür, saraylı Külhan Bey'inin adı prens Nedim'idir, kral Külhan Bey'inin adı veliahtır, tanrı Külhan Bey'in adı yavrucaktır. Bu sırada L'Aigle düşünüyordu. Alçak sesle ABC yani Lamarck'ın cenazesi dedi. Grantaire uzun boylu sarışın bir adam diye söze karıştı. Sana haber gönderen Anjolra. Bossuet'e gidecek miyiz diye sordu. Jolly yağmur yağıyor dedi. Ben ateşe atılmaya yemin ettim, suya değil. Nezle olmaya niyetim yok. Grantaire de ben burada kalıyorum dedi. Bir yemeği cenaze arabasına tercih ederim. Laigle sonuç kalıyoruz dedi. Peki öyleyse içelim. Zaten cenazeyi kaçırsak da ayaklanmaya yetişiriz. Jolly, aa ayaklanma olunca ben de varım diye bağırdı. Laigle ellerini ovuşturdu. İşte 1830 devrimini yeniden ele alacaklar. Gerçekten de halkı rahatsız ediyor. Grantaire, sizin devriminiz benim hiç de umurumda değil dedi. Ben bu hükümetten hiç de nefret etmiyorum. Pamuklu takke ile yumuşatılan taçtır bu. Ucu şemsiye ile biten bir asa. Bakın aklıma geldi. Bugünkü havada Louis Philippe saltanatını iki yolda kullanabilir. Hükümdarlık asası ucunu halka uzatıp şemsiye ucunu gökyüzüne açabilir. Salon zaten karanlıktı. Kalın kocaman bulutlar gün ışığını büsbütün yok ediyordu. Ne meyhanede ne de sokakta kimsecikler yoktu. Herkes olayları seyretmeye gitmişti. Bossuet, gün ortası mı yoksa gece yarısı mı diye bağırdı. Hiçbir şey görünmüyor. Işık yak tavşan yani. Grantaire üzgün içki içiyordu. Anjolra beni hor görüyor diye mırıldandı. Jolly hasta, Grantaire sarhoş demiştir. Nave'yi Bossuet'e yolluyor. Gelip beni alsaydı peşinden giderdim. Canı isterse. Ben de onun cenaze alayına katılmam. Bu karar alındıktan sonra Bossuet, Jolly, Grantaire artık meyhaneden kımıldamadılar. Öğleden sonra saat 2'ye doğru dayandıkları masanın üzeri boş şişelerle dolmuştu. Ortada iki mum yanıyordu. Biri yemyeşil olmuş bakır bir şamdanda, öteki de çatlak bir sürahinin ağzında. Grantaire, Jolly ile Bossuet'i şaraba doğru sürüklemiş, Bossuet ile Jolly de onu neşeye doğru çekmişlerdi. Grantaire gelince zayıf bir hayal kaynağı olan şaraptan daha da öteye geçmişti. Ciddi sarhoşların gözünde şarabın ancak görüşe göre değişen bir başarısı vardır. Sarhoşluk konusunda bir şeytan büyüsü vardır, bir de melek büyüsü. Şarap ancak melek büyüdür. Grantaire hayal içici bir macera peresttir. Önünde açılan korkunç sarhoşluğun kapkaralığı onu durduracak yerde kendine çekiyordu. Şişeleri bir kenarda bırakıp kocaman bardağı yakalamıştı. Bu koca bardak uçurumdu. Elinin altında ne afyon ne de haşhaş bulunmadığından, beynini karanlıkla da doldurmak istediğinden, rakının, biranın, pelin şarabının müthiş uyuşukluklar yaratan o korkunç karışımına başvurmuştu. Ruhu bunaltan ağırlık şu üç buhardan, biradan, rakıdan, pelin şarabından meydana gelir. Bunlar derin üç karanlıktır. Tanrısal kelebek onun içinde boğulur. Orada zar gibi bir duman içinde belli belirsiz bir halde, yarasa kanadı halinde dilsiz üç cadı belirir. Kabus, gece, ölüm. Bunlar uyuyan psühenin üzerinde uçuşurlar. Dipnot, aşkın sevdiği güzel kız ruhu temsil eder. Grantaire bu acıklı devreye daha ulaşmamıştı. O durumdan daha epeyce uzaktaydı, son derece neşeliydi. Bossuet ile Jolly de ona uymuşlardı. Kadeh tokuşturdular. Grantaire kelimelerin, fikirlerin acayipliğine davranışların saçmalığını da ekliyordu. Büyük bir vakarla yumruğunu sol dizine dayıyor, kolu gönye biçimini alıyordu. Boyun bağı çözülmüştü. Sandalyesinde yarı oturmuş, dolu bardağı sağ elinde, şişman hizmetçi balık yahniye şu ciddi sözleri söylüyordu. Sarayın kapılarını açsınlar. Herkes Fransız Akademisi'ne üye olsun, Hüş Luana'yı öpmek hakkını da kazansın. İçelim. Sonra Hüş Luatun'a doğru dönerek ekliyordu. Ey kadın, yaklaş da seni seyredeyim. Jolly bağırıyordu. Balık yani, tavşan yani. Grantaire içki vermeyin artık. Deli gibi para yiyor. Bu sabahtan beri çılgın bir cömertlikle 2 frank 95 santimi yuttu. Grantaire sözüne devam etti. Benden izin almadan yıldızları koparıp da masanın üzerine mum diye kim yerleştirdi? Bossuet de oldukça sarhoştu ama sükunetini kaybetmemişti. açık pencerenin pervazına oturmuştu, sırtı yağan yağmurdan ıslanırken arkadaşlarını seyrediyordu. Birdenbire arkasından doğru bir gürültü, telaşlı adımlar, silah başına diye haykırışmalar duydu. Döndü, Saint-Denis sokağı ile Chanvrerie sokağının köşesinden gelen bütün gürültülü topluluğu gördü. Elinde tüfeğiyle Enjolras, tabancasıyla Gavroche, süngüsüyle Feuilly, kılıcıyla Courfeyrac, karabinasıyla Jean Prouvaire, tüfeğiyle Combeferre, karabinasıyla Bahorel. Onların arkasından silahlılar. Chanvrerie sokağı ancak bir karabina atımı uzunluğundaydı. Bossuet iki elini ağzının etrafına götürüp bir boru gibi yaptı. ''Courfeyrac, Courfeyrac, hey!'' diye bağırdı. Courfeyrac sesi duydu, Bossuet'i gördü. Chanvrerie sokağına doğru birkaç adım attı. ''Ne istiyorsun?'' diye bağırdı. Bu bağırış ''Nereye gidiyorsun?'la çatıştı. Courfeyrac ''Barikat kurmaya'' diye karşılık verdi. ''Peki buraya gel. Yer elverişli, barikadı buraya kur.'' Courfeyrac ''Haklısın Legil'' dedi. Bir işareti üzerine de topluluk Chanvrerie sokağına daldı. 3. Grantaire'in üzerine gece çökmeye başlıyor. Burası gerçekten de pek elverişli bir yerdi. Sokağın giriş yeri genişti, sonu dardı, çıkmaz sokak gibiydi. Korint meyhanesi orada bir daralma meydana getiriyordu. Mondetour sokağının sağdan soldan kapatılması kolaydı. Yalnız Saint-Denis sokağından yani karşıdan açıktan bir saldırı olabilirdi. Sarhoş Bossuet, karnı aç Anibal'in görüş kuvvetini kazanmıştı. Kalabalığın ortaya çıkmasıyla bütün sokağı dehşet kaplamıştı. Ortadan yok olu vermeyen bir tek yolcu kalmamıştı. Göz açıp kapayıncaya kadar dipte, sağda, solda, dükkan, tezgah, sokak kapısı, pencere, tavan arası, her boyda kepenk, zemin katından dama kadar hepsi kapanıvermişti. Korkan yaşlı bir kadın, kurşunlardan korunmak için üzerinde çamaşır kurutmaya yarayan iki sopa bulunan penceresini bir şilteyle örtmüştü. Sadece meyhanenin bulunduğu ev açık kalmıştı çünkü kalabalık oraya üşüşmüştü. Hüşlü Hatun, ah ulu tanrım, ah ulu tanrım diye içini çekip duruyordu. Bossuet, Courfeyrac'ı karşılamak üzere aşağı inmişti. Jolly pencereye gelerek bağırdı. ''Courfeyrac, yanına bir şemsiye alsaydın nezle olacaksın.'' Bu arada birkaç dakika içinde meyhanenin demir parmaklıklı cephesinden 20 tane demir çubuk koparılmış, sokağın 10 kulaç kadar yerinden taşlar sökülmüştü. Gavroche'la Bahorel, yoldan geçen Anso adlı bir kireççinin yük arabasını ele geçirip devirmişlerdi. Arabanın içinde 3 fıçı dolusu kireç vardı, onları da taş yığınlarının altına yerleştirmişlerdi. Enjolras, şarap mahzeninin kapağını kaldırmıştı, Hüşlü Ana'nın bütün boş şarap fıçıları gidip kireç fıçılarına destek olmuşlardı. Feuilly, yelpazelerin incecik çubuklarını işlemeye alışık olan parmaklarıyla fıçıları arabayı kocaman iki taş yığını ile bekleştirmişti. Nereden geldiği bilinmeyen daha birçokları gibi yaratılıveren taşlardı bunlar. Bitişikteki bir evin cephesinden dayanak kirişleri koparılmış, fıçıların üzerine uzatılmıştı. Bossuet ile Courfeyrac döndüklerinde sokağın yarısı adam boyundan daha yüksek bir surla kapatılmıştı bile. Yıkılarak yapılan bir şeyi yapmakta halkın eli kadar becerikli bir şey yoktur. Balık yahni ile tavşan yahni de çalışanlara katılmışlardı. Tavşan yahni harç moloz taşıyarak gidip geliyordu. Yorgunluğu barikata yardımcı oluyordu. Müşterilere yemek verdiği gibi yarı uykulu haliyle şimdi onlara taşları veriyordu.